Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.
Kıymetli dinleyenlerimiz, Erkam Radyo'da Sesli Dergi programımıza hoş geldiniz. Bundan böyle hafta içi her akşam saat 21.30'da Sesli Dergi programımızda bu ülkenin münevveri Cemil Meriç'in ifadesiyle Hür Tefekkür'ün Kalesi dergilerimizden altını çizerek okuduğumuz satırları düşünen, kafa yoran, fikir üreten yazarlardan yazdıklarından seçtiklerimizi sizlerle paylaşacağız. Efendim, yeni eğitim öğretim sezonunun başlaması münasebetiyle bugün ilk olarak Altınoluk dergisinin Eylül 2014 343. sayısının sunuş yazısından Ahmet Taş Getiren'in kaleme aldığı ve altını çizdiğimiz şu satırları sizlerle paylaşmak istiyoruz. Yeni bir eğitim dönemi başlıyor Türkiye'de. Rakamlar tekrarlanacak belli ki. 17 milyon çocuk genç öğretime başlıyor bir kere daha. Türkiye'de anne baba olup da eğitimi önemsemiyor olmak akla ziyan bir durumdur. Fıtri bir saikle Allah Teala'nın gönüllere yerleştirdiği bir merhamet, şefkat duygusuyla kendi nesillerimizin şahsında geleceği inşa gayretine soyunuruz. Bizim içimizden çıkan yönetim kadrolarından da bizdeki bu geleceği inşa gayretine sahip çıkmasını bekleriz. İslam dediğimizde, İslam dünyası dediğimizde, Türkiye'nin bu coğrafyadaki misyonu dediğimizde, eğitim ve insan çok daha büyük önem kazanıyor. Yetişmiş insana ihtiyaç, ekmek kadar, su kadar önemli çünkü bu coğrafya için. Çünkü yetişmiş insan açığı demek, bu coğrafya için mazlumiyet demek, mahkumiyet demek, kendi kendisi olamamak demek, kendisinden beklenen insani misyonu ifa edememek demek. Yetişmiş insan ayrı, et, kemik yığını, varlık ayrı. Aradaki fark, curufla iç içe olan madenle rafine edilmiş, süzülmüş altın farkı gibi bir şey. Eğitim, insanın dimağının ve kalbinin işlenmesi hadisesi. Katma değerin belki de en çok anlam kazandığı alan insanın eğitimidir. Çünkü insana en üstün katma değeri kazandırabilirsek, bu ekonomiden kültüre, siyasete, hayatın bütün alanlarına değer katabilmeye imkan sağlayacaktır. Bu noktada İslam dünyası olarak problemlerimizin bulunduğunu kabul etmeliyiz. Türkiye'de henüz bu problemi bütünüyle aşabilmiş değil. Eğitim alanında yarışa dahil miyiz sorusuna verilecek cevap bile içimizi ferahlatmayabilir. Buradan söyleyeceğimiz şey can havliyle silkinmektir. Çocuklarımıza söylenecek olan da budur. Anne babalara söylenecek olan da eğitim sürecinde rol alan eğitici kadrolara da ve ülkenin kaynaklarını hizmete dönüştürmek görevini üstlenen yönetici ekiplere söylenecek olan da budur. Türkiye her yıl eğitim alanında elde edilen başarıların dev programlarla kutlandığı bir ülke haline gelmeli. Ülkenin Cumhurbaşkanından Başbakanına, Milli Eğitim Bakanına herkes bu bayramı geleceğin daha büyük bayramlarına basamak olması umuduyla kutlamalıdır. Türkiye'nin gençlik sınavı. Bu bir dert paylaşımıdır. İnsan sermayemizi, çağın Müslümandan beklediği misyonu ifa edecek kaliteye ulaştırmak gibi bir derdiniz varsa, insan açığı da yüreğinizi yakacak demektir. Ama ağlamak fayda verseydi babam kalkardı der Asım gibi bir gençlik idealini sembolleştiren Mehmet Akif. Kolları sıvamak lazım, bütün bir ülke olarak. Eğitim uzun vadeli bir yatırımdır. 10 yıllar sonra semeresini alırsınız. Ama bugün tohum atarsanız, tohum atmazsanız, asırlar geçer ve meyve yiyemezsiniz. İslam dünyası bugün geçmişte tohum atılmamış zamanların mahrumiyetini yaşıyor. Yeni mahrumiyet çağları yaşamamak için diyoruz, insana yatırım birinci önceliğimiz olmalı. Değerli dinleyicilerimiz, şimdi de Dr. Adem Ergül'ün kaleme aldığı Gençlik, Muhit ve İklim İlişkisi başlıklı makaleyi aktaralım. Her milletin, her ailenin ve belki her ferdin bir gençlik meselesi vardır ve hatta olmalıdır. Herkes kendi durduğu yerden o döneme dair bakış açılarını, beklentilerini ve özlemlerini ifade eder. Bu güzel bir duygudur. Zira gençlik sadece gençlere bırakılmayacak kadar büyük bir hazinedir. Zira anne babaların, davası olanların, geleceğe dair söyleyecek sözü ve hedefi olanların ve nihayet devletlerin ve milletlerin en önemli sermayesidir. Gençlik dönemi ömür takviminin ilk baharı olarak görülür. Her şey diri ve canlıdır. Beden dinamiktir, idrak ve anlayış hızlıdır, duygulara ve hayallere sınır çizmek zordur, davranışlar inişli çıkışlıdır. Kendi olma yolunda zaman zaman insanlar ben bilirim havaları, iddialar, ısrarlar ve kahramanlıklar bu dönemde daha çok ortaya çıkar. Öyleyse bu dönem doğru değerlendirilmeli, sıhhatli organize edilmeli ve yönlendirilebilmelidir. İnsan muhitinin çocuğudur denilir. Acaba gençliğimiz adına onların dal budak salabileceği ve meyveye duracağı bir iklim ve muhit sunabiliyor muyuz? Mesela aile iklimimiz buna müsait mi? Öncelikle genci yaşadığı duygular içinde doğru tanıma gayretimiz var mı? Ona saygı duyabiliyor muyuz? İyi ki varsın ve bizim için çok değerlisin mesajını söz, beden dili ve duruşumuzla verebiliyor muyuz? Onu bugünkü ve yarınki içinde yaşayacağı dünya için değil de dünkü kendi dünyamız içinde mi görmek istiyoruz? Onları içinde yaşadıkları çağa göre mi yoksa düne göre mi teçhiz edeceğiz? Bunun için maddi ve manevi fedakarlık gerektiğinde limitimiz nereye kadardır? Akranları içinde bir adım öne çıkmasını istiyorsak, kendisiyle konuştuğumuz bir gelişim planımız var mı? Bu soruları çoğaltabiliriz. Bu sorular ve cevapları bir şekilde aile içinde verilebilmelidir. Zira kişiliğin mayalanmasında en etkili ortam aile iklimidir. Elbette yetişme iklimi aileden ibaret değildir. Gençlik için en önemli muhitlerin başında arkadaşlık çevresi ve yaşanılan sokak gelir. Gerçi şimdi sokak büyüdü ve genişledi. Sanan alem tüm duvarları yıktı ve bütün sokaklar neredeyse herkesin kolayca dolaşabileceği bir alana dönüştü. Arkadaşlıklar da sanallaştı. Çok daha zor bir döneme girildi. Ancak yine de yaşanılan sokağın ve beraber olunan arkadaşların önemi ve etkisi inkar edilemez. Bu çerçevede nesillerin sıhhatli büyümelerine katkı sağlayacak sokağı seçmek durumundayız. Artık mega kentlerde çağdaş hicretler mahalle ve semt tercihleri olarak gerçekleşecek gibidir. Zira ezansız semtlerin genciyle manevi değerlerin yoğun yaşandığı bölgelerin genci bir değildir. Gençlik için oluşturulması gereken en önemli ilişkiler ağının, network'ün merkezinde arkadaşlık muhiti gelir. Sadece bunu sağlamak adına ciddi bir arayışa girmek ve gence yardımcı olmak gerekir. Bir büyüğümüzün şöyle bir hatırasını dinlemiştim. İnsan kendi çocuğuna özellikle gençlik yıllarında fazla nüfuz edemiyor. Baktım bizim çocuklarda da dini duygu ve heyecan eksikliği ortaya çıkmaya başladı. Bir gün okuduğu lisenin dava ve dert sahibi olduğuna inandığım hocasını ziyaret ettim. Kendisine, "Hocam, bizim yavruların gidişatı gönlümün istediği çerçevede değil. Siz okulda dini duygu ve heyecan yönü önde olan öğrencilerinizi bilirsiniz. Bizimkilerle onları bir şekilde arkadaş yapmayı planlasanız. Hatta ben size maddi olarak da yardımda bulunayım. O arkadaşlar bizimkilerle yakınlaşmak için hediyelerle falan kendilerini ısındırsalar. Fakat bu stratejimiz fark edilmesin. Bu aramızda sır olarak kalsın, dedim. Elhamdülillah birkaç hafta sonra bu girişimin faydası görülmeye başladı. Namazlar, niyazlar ve hayata dair bakış açıları farklılaştı. Bu bir örnek. Şunu demek istiyoruz ki, gencimizin içinde bulunduğu ilişkiler ağa, hele bugünkü dünyada çok daha önemli hale gelmiştir. Onlara bu alanda yardımcı olmak da, başka aile büyükleri olmak üzere öğretmenlere, abilere, ablalara ve gönüllü teşekküllere düşen bir vazifedir. Örgün eğitim diye adlandırdığımız okul süreçleri, bugün ortalama insan ömrünün neredeyse 1/3'ünü dolduruyor. Yani gençlik havuzları artık okullar oldu. Bu itibarla gençliğin mayalanma havuzları diyebileceğimiz bu yuvaları önemsemek durumundayız. Devlet ve millet olarak en çok ehemmiyet göstermemiz gereken meselelerin başında eğitim ve okullar gelmelidir. Okul, fakülte binadan ibaret değildir. Hocasıyla, çalışanıyla, muhitiyle ve içindeki öğrencilerin kemiyet ve keyfiyetiyle bir bütün halinde değerlendirilmesi gereken müesseselerdir. Öyleyse, gencimizi teslim ettiğimiz hoca önemlidir, okulun muhiti önemlidir, öğrenci kalitesi önemlidir. Bunları seçmek ve takip etmek durumundayız. Zaten hayatın kalitesi, tercihlerin kalitesiyle oluşur. Gençlik döneminde özellikle rol model önemlidir. Kültürümüzde abilik, ablalık diye ifade edebileceğimiz muhabbete ve hayranlığa dayalı böyle bir ilgi, sıhhatli yetişmenin kolaylaştırıcı, çok önemli bir unsurudur. Gönüllü teşekküllerin gençliğe yönelik yapabileceği en güzel yardımlardan biridir. Yerine göre anne babadan, öğretmenden ve profesyonel rehberliklerden çok daha önemlidir. Büyüklerden biri buyurur ki, "Sen nefsini hakla meşgul etmeye bak. Sen onu meşgul etmezsen batıl gelir onu meşgul eder." Gençlik döneminde nefsin ve şeytanın dürtüleri çok daha canlı, renkli ve dinamiktir. Bu itibarla genci doğru ve faydalı şeylerle meşgul etmek, onu nefsin ve şeytanın elinde oyuncak olmaktan kurtarmaktır. Bu manada gönüllülük projelerinde gençlere rol ve vazife yüklemek en akıllıca bir yoldur. Yalnızlık zayıflıktır. Şeytan ve nefis, yalnız insanı çok daha kolay yoldan çıkarır. Günahların birçoğu yalnızken işlenir. İşte bu sebeple kitle psikolojisinin yönlendirici ve kendine benzetici gücünden istifade etmek maksadıyla gençleri salih ve sadık grupların, teşkilatların içine yerleştirmek ve hatta onlara üye yapmak önemli bir eğitim stratejisidir. Gençlik döneminde dini değerlerle tanışmak ve hatta bütünleşmek kişiliğin Allah'ın razı olacağı bir kıvama erişmesi bakımından bir zarurettir. Özellikle sağlam bir inanç, akide bütün değerlerin temelini oluşturmalıdır. Burada da Allah inancı, nübüvvet inancı ve ahiret inancı şüphe ve tereddüde yer vermeyecek şekilde gönle yerleştirilebilmelidir. Zira kulluğun tüm gerekleri bu temeller üzerine bina edilecektir. Dinle ilişki bir aksesuar ilişkisi değil, hayatın tamamını kuşatan bir nizam olarak kurulabilmelidir. Özellikle namaz şuuru bu dönemde gönle indirilebilmeli ve düzenli ifa edilen bir ibadet olarak hayatın vazgeçilmezi olmalıdır. 5 vakit namaz bir gençle buluşursa o kişi dinle nitelikli bir ilgi kurmaya başlamış demektir. Namaz bu anlamda iyi bir seviye ölçüsüdür. Gençliğin şu alemde onurlu duruşunun ve itibarını korumasının tedbirleri de ihmal edilmemelidir. Buysa hem kişilik ve hem de liyakat ve ehliyetin geliştirilmesine bağlıdır. Toplumda bir yer edinebilmek, kendine bir anlam yükleyebilmek, saygı ve ilgi görebilecek bir mesleğe, kariyere ya da uzmanlığa bağlıdır. Öyleyse gençlerimizi içinde yaşadığı çağın ihtiyaçları neyi gerektiriyorsa onlarla teçhiz etmenin gayretine soyunmak gerekecektir. Diploma, sertifika, yabancı dil, ehliyet, teknolojiyi iyi seviyede kullanabilme gibi bilgi ve beceriler bunlardan bazılarıdır. Babasına, kavmi kabilesine dayanarak adeta bastonla yürüyen bir gençlik değil, kendi imkanlarıyla ayakta durabilen, yürüyebilen ve hatta koşabilen bir gençlik seviyesi hedeflenmelidir. Genç adamı kuşatarak, bunaltarak ya da üzerinde hakimiyet tesis ederek değil, belki keyfiyetli dokunuşlarla, dolaylı rehberliklerle, iş ve hizmet yükleyerek, yetki ve sorumluluk vererek geliştirmek ve yetiştirmek esas olmalıdır. İslam ümmetinin izzetini temsil edecek ve Rabbin muradı çerçevesinde aleme nizam verecek gençlik, başı dik, özgüveni güçlü ve başarılı ve liyakatli bir gençlik olmak durumundadır. Kabiliyetleri budanmış, istidatları körelmiş, özgüveni kaybolmuş, kanatları yolunmuş, sürünün içinde sıradanlaşmış, güya terbiyeli, başı önde pasif gençler değil, yaşadığı çağa yön verebilecek lider gençlere ihtiyaç vardır. Böyle bir gençliğin yetişmesi için sorumluluk mevkiinde bulunan hemen herkese düşen vazife, onların yetişebileceği güzel muhitler, iklimler ve imkanlar oluşturmak ve geliştirmek olmalıdır. Her şeyde olduğu gibi bu imkanların oluşmasında da sıhhatli liderliklere ihtiyaç vardır. Sesli Dergi programına devam ediyoruz değerli dinleyiciler. Sırada Mehmet Lütfi Arsan'ın Genç Dergisi'nin Eylül 2014 sayısında yer alan Delilsiz Olmaz başlıklı yazısı var. Pars derisinden yapılmış gösterişli miğferleri vardı. Miğferi olmayanlar bıçakla açtıkları alınlarındaki kesiye tüyler iliştirirlerdi. Atlarının üstündeki aslan derilerine takılmış ziller rüzgarla akıp giderken ürkütücü sesler çıkarırdı. Koltuk altlarındaki kara kuş kanatları görenler kartal ya da kanatlı insanlar gördüm sanırdı. Ama sadece duruşlarıyla değil esas atılışlarıyla kanatlı insanlardı. Savaş meydanlarında en öndeydiler. İlk hamleyi başkası değil sadece onlar yaparlardı. Düşmanın üstüne doğru gitmek ne kelime, sanki şimşek gibi çakarlardı. Değil kendilerinin, gölgelerinin bile öldürücü olduğuna inandırmışlardı. Onları ilk gören şaşkınlıktan ne yapacağını kestiremezdi. Çünkü karşısındakinin insan mı yoksa başka bir varlık mı olduğunu anlayamazdı. O ilk şaşkınlık anında zaten onlar da yapacaklarını yaparlardı. Kafalarında saç yoktu. Ön dişlerini özellikle çektirirlerdi. Zırh giymeyi zillet sayarlardı. Elbiselerinin üzerine leopar, kaplan veya aslan postu geçirirlerdi. Şalvarları da çoğu zaman ayı ya da kurt postundandı. Ayakkabılarında mahmuz bulunurdu. Atları kendilerinden farksızdı. Aslan ya da ayı postlarıyla sarmalanmış, muhtelif bölgelerine kartal tüyleri takılmış bu atları görenler, sanki başka bir mahluk gördük sanırlardı. Hücum marşı çalındığında yerinde duramayan bu atlar, alev dolu fıçılara ve duvarlara doğru sürülerek eğitildikleri için savaş meydanlarında ürkmez, sahipleri kadar pervasız olurlardı. 20-30 yaş aralığındaydılar. Kendilerini Kalpaklarımız Emir el-Mü'minin Hazreti Ömer'in çizmesinin koncuğudur. Ocağımız da ona mensuptur diyerek Hazreti Ömer'e bağlı sayarlardı. Bayraklarında kaderde ne varsa o gelir yazardı. O yüzden pervasız, o yüzden gözü karalardı. Kimsenin kullanmadığı silah aletlerini kullanmaları da ondandı. Mesela özellikle çekici tercih ederlerdi. Bunu kullanabilmek için düşmanın yakınına kadar yaklaşmak zorundaydılar ve bu onlar için çok kolaydı. Ama esas silahları çıplak elleriydi. Osmanlı tokadı diye bilinen meşhur tarz onlarla anılırdı. Sair zamanlarda çıplak elleriyle yaş mermere attıkları tokatlar, savaş zamanlarında düşmanın yüzünde şakladığında yüz dağıtmazdı sadece, bel kırardı. Onlar Osmanlı ordusunun deliler diye anılan sınıfıydı. Düşmanın üstüne pervasızca gidişleri ve korku nedir bilmeyişleri onların bu isimle anılmalarına yol açmıştı. Aslında ordunun yolunu açan delillerdi onlar. Delil, yani yol gösteren, yol açan. Cesaretleriyle delildiler, korkusuzluklarıyla delildiler ve ilk hamlede düşmanı darmadağın edip orduya neticeyi aldırmak için delildiler. Tarihçi Neşri 1448 yılındaki 2. Kosova Meydan Muharebesi'nde delillerin hücumunu şöyle tasvir ediyor. Topların, tüfeklerin seslerinden kulaklar sağır oldu. Gürültüsünden beyinler dondu. Okların vızıltısından hava yüzünde periler korktu. Bu ulu cengin heybetinden deniz dibindeki balıklar ürktü, dağ canavarları vatanlarını koyup gittiler, ses bağırtıdan, yankıdan, atların kişnemelerinden, erenlerin naralarından, bağırıp çağırmalar nefirinden ödler patladı. Nicelerinin korkudan ödleri sıttı, nicelerinin başı gitti, kan ırmak gibi aktı. Dumandan, tozdan havanın yüzü kapkara oldu. Can alıcı, can almaktan yoruldu. Deri takkeli delillerin atlarının boyunlarında öten ziller, dürdüştükleri kafirlerin iniltileri ve figanlarıydı. Bu garip tarz ve acayip tavırla kafirlere köpeksiz koyuna kurt girer gibi koyuldulardı. Dünya depreme tutuldu. Kaf Dağı yerinden oynadı. Gökler yer üstüne yığıldı sandılar. Gaziler kafirleri öyle kırdılar ki. Deliler kendileri gibi deli atlarına binip tarih sahnesinden çekildiler. Ama onları var eden ihtiyaç hiçbir zaman bitmeyecek. O ihtiyaç cesur, hesapsız ve pervasız öncülerin gerekliliğidir. İddiası olan, yeryüzünde hak ve adaleti tesis etmek isteyen her medeniyet böyle öncülerle yol alır. Onların varlığı o medeniyetin iddiasının delilidir. Bir insan tekini bu denli pervasız, bu denli cesur ve bu denli atak yapabilen bir medeniyet, dünyaya söyleyecek sözü ve verecek nizamatı olan bir medeniyettir. Bugünün dünyasında delillere yer yok belki ama delillerin manasına ihtiyaç çok. Dünyanın üstüne üstüne gitmek, onun aldatıcı, çeldirici ve saptırıcı fitnesine kapılmamak için gönlü deli, zihni deli, kalbi delillere ihtiyaç var. Hepimizi sıradan tüketicilere dönüştüren bu düzen, sıra dışılığı sevmiyor. Ondan korkuyor. Herkesi aynı hizada tutmanın telaşıyla farklılıkları buduyor. Deli olmak, farkının farkına varmak demek. Daha da önemlisi, dünyanın farkına varıp ölümü hiçe sayacak bir aşkınlık, fedakarlık ve diğer gamlık ikliminde yaşamak demek. Bugünün delilleri, herkesin putu haline gelmiş kariyer derdini ikinci plana atarak, gönül haritasından yer beğenen ve sevdiklerini arkasına atarak yola düşenlerdir. Dünya ve dünyanın içinde ne varsa deliye yetmez. Burada ve ötede rahat etmek için burada rahatsız olmak gerekir. Deli bunu bilendir. Hayatını buna göre tanzim ettiği için de insanları rahatsız eden, tavrı ve tarzıyla sıra dışı yaşayandır. Deli herkes gibi olamaz. Onu farklı kılan ne kıyafetleri, ne aletleri, ne de hareketleridir. Onu farklı kılan hayata yönelişi, onu sarsışı, ona fazla değil ancak verilmesi gereken kıymeti verişidir. Bize böyle deliller lazım. Gözü kara, pervasız, cesur, önde yer almaya talip, öncü olmaya, varıp yolu açmaya, yolu açıp delil olmaya, delil olup esas neticenin alınmasına vesile olmaya ayarlı deliller lazım. Çünkü çok zamandır fazla ihtiyatlı gidiyoruz. Hesap yapmadan adım atmaz, sonunu görmeden iş yapamaz olduk. Modern dünya bizi çıkarcı, hesapçı, küçük fertlere dönüştürdü. Hasbi olacaktık, hesabi olduk hepimiz. Bu anlamda nasıl bir zihniyetin çocukları olduğumuzu düşünmemiz gerekiyor. Deliler gibi öncü, pervasız ve kaygısız olamıyorsak bir şeyler yanlış demektir. Eğer dünyada yanlış giden bir şeyler olduğunu düşünüyorsak, ki var ve eğer burada birilerinin acilen bir şeyler yapması gerekiyorsa, ki gerekiyor, birilerinin deli tavırlarıyla delil olması gerekiyor. Deli ya da delil olmak, kimseye aldırmadan doğru bildiğini yapmak demektir. Deli ya da delil olmak, herkesin düştüğü kaygı ve dertleri bir yana atıp esas derdin peşine düşmektir. Esas dert niye yaratıldığını keşfedememektir. Biz bu dünyaya uyum sağlamaya değil, uyumu sağlamaya geldik. Dünyanın bizi ehlileştirmesine müsaade etmemeliyiz. Ehlileştirilecek dünyanın kendisidir. Deli deliyi görünce sopasını saklarmış. Dünya çoklarını deptebesi ve şaşasıyla yoldan çıkarttı. Bunu herkesten daha fazla kendisini arzulayarak, arzulatarak ve cazibedar göstererek yaptı. Ondan daha cazibedarı vardır ve fakat bu dünyanın sınırları ona dardır. Dünyayı yola sokacak debdebe ve şaşa ancak ondan müstağni kalmakla elde edilebilir. Dünya kendisine kendisinden bir şey veremeyeceğini fark ettiklerine yılışır, yanaşır ve sırnaşır. Deliler işte bu yüzden delidir. Onların delilikleri aslında bu dünya aklının üstünde kalır. Dünün delileri, korkutucu görüntüleri, pervasız ve atak halleri ve ölümün üstüne üstüne yürüyen hayat tarzlarıyla alemin nizamını sağlamayı, Hakk'ın ismini yüceltmeyi kendisine görev bellemiş bir medeniyetin öncü güçleriydiler. O medeniyetin dünyaya aşan ve öte alemin kaygısıyla bezenmiş iddiasının ete kemiğe bürünmüş haliydiler. Onları ortaya çıkaran, besleyen ve büyüten vasat, aşkınlığı, fedakarlığı ve ölümü hiçe saymayı telkin ediyordu. O vasatta dünya 5 cümlelik bir yazının 3. satırından ibaretti. Bugün işte bu manayla dolananlar çağdaş delilerdir. Onlar herkesi aynı kalıba sokan hayat kaygılarının, rızık endişelerinin ve fani heveslerin tuzağını fedakarlık ve aşkınlık pençesiyle darmadağın ederler. Dünya onları görünce sopasını saklar. Çünkü onların susuzluğunu kandıracak ne suyu ne de nazarlarını celbedecek hüsnü vardır. Onlar gözlerinde Medine sürmesi, dudaklarında âb-ı hayat katresi dünyanın üstüne üstüne yürürler. yürüdükçe diğerlerine delil olur, arkadan gelenlere yol açarlar. Dünyanın varisliği ancak böyle delilleri olan milletlere nasip olur. Kıymetli dinleyenlerimiz, bu yazıyla birlikte Sesli Dergi programımızın sonuna gelmiş olduk. Yarın yine aynı saatte Erkam Radyo'da Sesli Dergi'de buluşmak ümidiyle. Hoşça kalın.
Sesli Dergi. Hazırlayan ve sunan İbrahim Emre.